صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının. Ve yine kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Yetimlere mallarını verin ve murdar olana karşı temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir suçtur. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 18-1404, Hicri Kameri 13 Muharrem 1447 ve Miladi Takvimle 9 Temmuz 2025 Çarşamba. Muhterem dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi sizler için akşam haberleri ve günün siyasi yorumunu aktaracağım. Ardından Nur'a Giden Yol, Hüzünlü Nefes Podcast'i ve Gençlik Gevheri adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler. Akşam haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler. İran Dışişleri Bakanı ile Suudi Veliaht Prensi arasında bölgesel gelişmeler ele alındı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı son günlerde Amerika'dan mesajlar geldiğini belirtti. Yemenli yetkili Gazze'ye saldırılar durana kadar Kızıldeniz operasyonlarının süreceğini duyurdu. Gazze şeridinde hastaların hayatını tehdit eden felaket uyarısı yapıldı. Birleşmiş Milletler yetkilisi Filistinli esirlere yapılan işkencelerin soykırım sınırına yaklaştığını belirtti. Ve İsrail ile Hamas arasındaki 5. dolaylı müzakere turu sona erdi. Şimdi haberler. İran Dışişleri Bakanı ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi arasındaki görüşmede bölgesel gelişmeler ele alınarak bölgede güvenlik ile istikrarın güçlendirilmesinin önemi vurgulandı. Parsuday'ın İrib Haber Ajansı'na dayandırdığı haberine göre İran Dışişleri Bakanı Zeyd Abbas Irakçı, Cidde'de Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Salman Ali Suud ile yaptığı görüşmede Suudi Arabistan'ın İsrail rejiminin İran'a yönelik askeri saldırısını kınama tavrı ile bölgesel güvenlik ve istikrarı güçlendirme yönündeki çabalarından dolayı teşekkür etti. Suudi Veliaht Prens de İran ile Siyonist rejim İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasının bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlamasını umduğunu dile getirdi. İran Dışişleri Bakanı Zeyd Abbas Irakçı, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Salman ile yaptığı görüşmede Siyonist rejimin yayılmacı ve sultacı politikalarının çok tehlikeli sonuçlarına dikkat çekerek, bölge ülkelerinin bölgesel iç kaynaklı güvenlik mekanizmalarını güçlendirmek için daha fazla çaba harcaması gerektiğini vurguladı. Parsuday'ın İran'a dayandırdığı habere göre İran Dışişleri Bakanı Irakçı ile Suudi Savunma Bakanı Halid bin Salman, Cidde'de gerçekleştirdikleri görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve Siyonist rejim İsrail'in İran'a karşı dayattığı savaş hakkında görüş alışverişinde bulundular. Irakçı, İran ile Suudi Arabistan arasında güvenlik ve savunma alanlarındaki faydalı istişarelerin devam etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Halid bin Salman'ın yakın zamanda Tahran'a yaptığı ziyareti, bölgesel güvenlik ve istikrarın sağlanması doğrultusunda iki ülke işbirliğinin ilerletilmesi açısından son derece önemli ve etkili olarak değerlendirdi. Suudi Savunma Bakanı da Riyad'ın İsrail rejiminin İran'a yönelik askeri saldırganlığını reddetmeye ve kınama yönündeki tavrını yenileyerek bu saldırılar sırasında hayatını kaybeden İranlı askerler ve siviller için taziyelerini iletti. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanlığı Siyasal ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi Başkanı Said Hatipzade, Amerika'dan son günlerde masaya geri dönmek istediklerine dair mesajlar geldiğini açıkladı. Hatipzade, diplomatik makamlar ve üst düzey yöneticilerin bu konuda kararlarını duyuracaklarını söyledi. Parsuday'ın Fars Haber Ajansı'na dayandırdığı habere göre, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hatipzade, Amerika tarafından son günlerde kendilerine ulaşan mesajlarda müzakere masasına dönmek istediğinin iletildiğini belirtti. Hatipzade ayrıca herkesin bildiği üzere müzakere masası zaten var olduğunu ve müzakereler devam ederken masaya saldırı yapıldığını ifade etti. Yemen Ensarullah Hareketi'nden bir üst düzey yetkili, ülkenin silahlı kuvvetlerinin Siyonist rejimle bağlantılı gemilere yönelik operasyonlarının Gazze'ye yönelik saldırılar durana kadar süreceğini vurguladı. Parsuday'ın Merhabar Ajansı'na dayandırdığı habere göre, Nasruddin Amir, Ensarullah Hareketi'nin yetkililerinden biri olarak yaptığı açıklamada, Kızıldeniz'de Siyonist rejime bağlı gemilerin hedef alınmasının Filistin direnişine destek ve Gazze ablukasının kaldırılması amacıyla yapıldığını belirtti. Amir, bu operasyonların amacının Siyonist işgalcilere baskı yaparak Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulmasını sağlamak olduğunu ifade etti. Yemenli yetkili ayrıca Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarının Gazze ablukası kaldırılmadıkça ve saldırılar durdurmadıkça sona ermeyeceğini açıkça belirtti. Bu bağlamda Financial Times gazetesi, Kızıldeniz'den geçen gemilere uygulanan sigorta maliyetlerinin büyük ölçüde arttığını yazdı. Haberde bu artışın Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin Siyonist rejimle bağlantılı gemilere düzenlendiği saldırılar nedeniyle gerçekleştiği kaydedildi. Gazze şeridindeki Devlet Enformasyon Dairesi Müdürü, Eşşifa Hastanesi'nde elektriğin kesilmesi nedeniyle hastaların ve yaralıların hayatını tehdit eden büyük bir felaket konusunda uyarıda bulundu. Parsuday'ın İrna'ya dayandırdığı habere göre Gazze'deki Devlet Enformasyon Müdürü İsmail Essevabi, Gazze kentinde bulunan Eşşifa Tıp Merkezi'nin çeşitli bölümlerinde yakıt eksikliği nedeniyle elektrik kesintisi yaşandığını belirterek bunun hastalar ve yaralılar için ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıda bulundu. Sevabe, yakıt yetersizliği sonucu Eşşifa Hastanesi'nin çeşitli bölümlerinde elektriklerin kesilmesi, hastalar ve yaralıların hayatını doğrudan hedef alan bir suçtur, dedi. Gazze'deki yetkili bu durumun İsrail işgal güçleri tarafından uygulanan kuşatma ve tıbbi yardımların ulaşmasına engel olunmasının sonucu olarak karmaşık bir sağlık felaketinin doruk noktası olduğunu vurguladı. Çin, Kızıldeniz'de Alman ordusuna ait bir keşif uçağının Çin ordusu tarafından lazerle hedef alındığı yönündeki Berlin'in iddiasını yalanlayarak sunulan belgelerin gerçeklerle örtüşmediğini açıkladı. Global Times dergisinin haberine göre Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ma Oning, mevcut bilgilere göre Alman tarafının iddiasının Çin'in elindeki gerçeklerle tamamen çeliştiğini ifade etti. Almanya Savunma Bakanlığı ise yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'nin Spides görevine katılan Alman keşif uçağının geçen Ekim ayından bu yana bölgede çoklu sensörlü bir platform olarak görev yaptığını belirtti. Bakanlığın açıklamasına göre daha önce bu bölgede birkaç kez görülen bir Çin savaş gemisi rutin bir görev uçuşu sırasında hiçbir gerekçe veya önceden iletişim olmaksızın Alman uçağını lazerle hedef aldı. Birleşmiş Milletler'in Filistin topraklarındaki insan hakları özel raportörü, İsrail rejiminin Filistinli esir ve tutuklulara yönelik işkencelerinin yaygın ve sistematik bir şekilde devam ettiğini belirterek bu durumun soykırım sınırına yaklaştığı uyarısında bulundu. Pars Hüseyin Merhaber Ajansı'na dayandırdığı habere göre işgal altındaki topraklarda Birleşmiş Milletler İnsan Hakları özel raportörü Francesca Albenza, Filistinli mahkumlara yönelik insan hakları ihlallerinin yaygın ve sistematik bir nitelik taşıdığını söyledi. Albenza, İsrail hapishanelerinde kadın ve erkek Filistinli esirlerin cinsel şiddete maruz kaldığını belirterek, Sedi Timan adlı gözaltı merkezinde belgelenmiş toplu tecavüz vakasının bireysel bir istisna değil, ağır insan hakları ihlalleri zincirinin bir parçası olduğunu vurguladı. İsrail rejimi ile Hamas arasında gerçekleşen 5. dolaylı müzakere turu salı gecesi herhangi bir ilerleme kaydedilmeden sona erdi. Parsu'nun haberine göre bir Filistinli yetkili müzakerelerin sonuçsuz kalmasından İsrail rejimini sorumlu tuttu. Suudi Arabistan'ın El Shark televizyon kanalı ismini açıklamayan kaynaklara dayanarak Katar'da gerçekleşen müzakerelerin Gazze şeridinde olası bir ateşkes anlaşması ve esir takası konularını ele alan 5. turun kayda değer herhangi bir ilerleme olmadan sona erdiğini bildirdi. Suriye'nin Lazkiye kırsalında çıkan büyük ve geniş çaplı yangınlar 7. gününe rağmen hala kontrol altına alınamayarak ilerleyişini sürdürüyor. Pars Hüseyin Merhaber Ajansı'na dayandırdığı haberine göre Lazkiye kırsalındaki ormanlık alanlarını saran geniş çaplı yangınlar 7 gündür devam ediyor. Alevler yaklaşık 14 bin hektar tarım arazisi ve ormanlık alanı yok etti. Medya raporları bu yangını son yıllarda bölgedeki en tehlikeli ve en geniş çaplı yangınlardan biri olarak nitelendiriyor. Şiddetli rüzgarlarda yangının yayılmasını daha da hızlandırdı. Şimdiye kadar Türkiye, Ürdün ve Lübnan'dan en az 16 uçak yangını söndürmek için bölgeye sevk edildi ancak yangın hala kontrol altına alınabilmiş değildir. Amerikan televizyon kanalı CNN 2024 yılına ait bir ses kaydına dayanarak Amerika Başkanı Donald Trump'ın Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını ve Çin'in Tayvan'a olası saldırısını engellemek amacıyla Moskova ve Pekin'i bombalamakla tehdit ettiğini bildirdi. Pars Today'in İRNA'ya dayandırdığı haberine göre Trump geçen yıl özel bir bağış toplama etkinliğinde yaptığı konuşmada Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasını önlemek için bir kez Moskova'yı bombalama tehdidinde bulunduğunu söyledi. Trump şu ifadeleri kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e eğer Ukrayna'ya saldırırsan Moskova'yı bombalayacağım dedim. Başka seçeneğin yok. Trump şöyle ekledi. Putin bana inanmadığını söyledi ama bunun %10'una inandı. Trump ayrıca Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'e de Tayvan'a olası bir saldırı konusunda benzer bir uyarı yaptığını iddia etti. Ve Texas eyaletinin Center Point bölgesindeki Guadalupe Nehri boyunca ölümcül sel felaketinin 5. gününde arama kurtarma çalışmaları devam ederken en az 111 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 172 kişinin hala kayıp olduğu bildirildi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumuyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz Washington'un BRICS'ten korkusuyla ilgili. BRICS'in hızla büyümesi ve küresel güneyde önemli ülkelere yayılmasıyla birlikte Amerika bu ittifakı yeniden tehdit olarak görmeye başladı ve artık sadece ekonomik bir grup olarak değil, kendi liderliğindeki uluslararası düzen için bir tehdit olarak kabul ettiğini açıkladı. Beyaz Saray sözcüsü Karoline Leavitt, Amerika Başkanı Donald Trump'ın dünya sahnesinde Amerika'ya adil davranılmasını sağlamakta kararlı olduğunu ve Trump'ın BRICS'in Washington'un çıkarlarını zayıflatmaya çalıştığına inandığını, Amerika ve halkının kötüye kullanılmasını önlemek için gerekli her adımı atacağını vurguladı. Amerika Başkanı Truth Social adlı sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda şunları yazdı. BRICS ülkelerin anti-Amerikan politikalarıyla uyumlu hareket eden her ülke %10 ek tarife ile karşılaşacaktır. Bu politika için hiçbir istisna olmayacaktır. İngiliz için teşekkürler. Affedersiniz, ilginiz için teşekkürler. Beyaz Saray sözcüsünün ve Amerika Başkanı'nın bu açıklamaları, Washington'un yeni ve çok kutuplu bir düzenin ortaya çıkmasından duyduğu derin endişeyi ortaya koyuyor. Bu düzen artık Batı güçlerinin, özellikle de Amerika'nın tek taraflı kurallarına boyun eğmiyor ve dünya dengelerini daha önce göz ardı edilen milletlerin sesini duyurarak yeniden tanımlamaya çalışıyor. Peki Amerika neden endişeli? Uzun yıllardır dünya düzeni Amerika'nın finansal ve siyasi egemenliği altında şekillenmiş ve daha küçük ülkeler Washington'un belirlediği kurallar çerçevesinde hareket etmek zorunda kalmıştır. Böyle bir ortamda siyasi ve ekonomik bağımsızlığı savunan ve doğal olarak Amerika hegemonyasını sorgulayan BRICS gibi oluşumlar Washington'dan sert tepki alıyor. Trump'ın bu grubun güçlenmesine karşı son tepkileri bir güç göstergesi değil, daha çok derin bir korkunun yansıması. Bu korku, tek kutuplu düzenin çökme ihtimali ve Amerika'nın iradesini artık boyun eğilmeyen çok kutuplu yeni bir düzenin yükselişinden kaynaklanıyor. Amerika'nın BRICS'e karşı düşmanca tavrı, uluslararası düzenin geleceği konusunda gerçek bir endişeden kaynaklanıyor. Dünya artık sadece Batı'nın omuzları üzerine değil, yeni dengeli güçlerle karşı karşıya. BRICS sadece Amerika ile çatışmak istemiyor, aynı zamanda mevcut işlevsiz yapıları değiştirmeyi talep ediyor. Ancak Washington'da dış politikada çatışmacı yaklaşım devam ettiği sürece daha adil bir düzen oluşturma çabaları dirençle karşılanacaktır. Bu nedenle Washington'un artık başkalarının güçlenmesinden korkmak yerine kendisini yeni çok kutuplu dünya düzenindeki yerini gözden geçirme zamanı gelmiş olabilir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Nura giden yol.
Bismillahirrahmanirrahim. İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Nura Giden Yol adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz değerli dinleyiciler. Bugün önceki sohbetimizde mübarek Nebe suresinin sona ermesi nedeniyle bugünden itibaren Nazi'at suresine başlıyoruz. Bu surenin 46 ayeti var ve Mekke'de nazil olmuştur. Diğer Mekke sureler gibi bu surenin ana konusu kıyamet ve isyancıların ağır cezalarıdır. Şimdi Nazi'at suresinin 1 ila 5. ayetlerinin tilavetini dinliyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun kafirlerin ruhlarını şiddetle çekip çıkaranlara. Andolsun müminlerin ruhlarını kolaylıkla alanlara. Andolsun yüzüp yüzüp gidenlere, derken öne geçenlere, nihayet işi çekip çevirenlere ki mutlaka tekrar diriltileceksiniz.
Ya zel celali vel ikram, ya zel na'mai vel cud, ya zel menni vel
Surenin başında meleklerden 5 grubunun adı geçiyor ve onlara yemin ediliyor. Allah dünya işlerini melekler aracılığıyla idare ettiği için Kur'an-ı Kerim onlara ve işlerine yemin ediyor ve bu da meleklerin varlık düzenindeki önemi ve konumunu gösteriyor. Bu yeminler, bu ayetin ardından açıkça belirlenmediği bir konuyu açıklamak için değildir. Fakat sonraki ayetlerin delillerinden açıkça hedefin tüm bunlara yemin olsun ki tüm insanlar ölümden sonra meb'us olup kıyamette hazır bulunacaklar olduğu anlaşılıyor. Bu ayetler bizlere şunları öğretiyor. İnsanların ölüm anında melekler onların ruhlarını bedenlerinden ayırıyor ve yukarıdaki dünyaya götürüyorlar ve kıyamet gününe kadar berzahta kalırlar. Meleklerin çalışma alanı tüm varlık dünyasıdır ve onlar kendi görevlerini hafife almazken üstelik birbirleriyle rekabet edip birbirlerini sollarlar. Her ne kadar Allahu Teala Rabbul Alemin'dir, fakat işleri kendi aracıları ile yapıyor. Melekler varlık aleminde Allah'ın planlarını gerçekleştirmede aracılar ve varlık dünyasının aracılarıdırlar. Şimdi Nazi'at suresinin 6 ila 14. ayetlerinin tilavetini dinliyoruz.
يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةٌ.
büyük bir sarsıntının olacağı o günde o sarsıntıyı peşinden gelen başka bir sarsıntı izleyecektir. O gün bir takım kalpler tedirginlik içinde şiddetle çarpacaktır. Onların gözleri korku ile inecektir. Şöyle derler, biz gerçekten gerisin geriye eski halimize mi döndürüleceğiz? Bizler çürümüş kemiklere döndükten sonra mı? Öyleyse bu hüsran dolu bir dönüştür dediler. Halbuki o bir haykırıştan, surun üfürülmesinden ibarettir. Birdenbire kendilerini mahşerde buluverirler. Ayetler kıyametin kurulması ve insanların kıyametteki durumlarına işaretle şöyle buyuruyor. Ardı ardına gelecek büyük depremlerle dünya dağılacak ve yok olacaktır. Sonra sura üfürülmesi ve ardından gelen haykırışla bütün ölüler dirilir ve mustarip, korkan ve titreyen kalpleriyle kıyamette hazır bulunurlar. O günde gözler düşecek ve korku ve dehşetle gözler baka baka kalacaktır. Dünyada bizim ve toprakta gömülü diğer ölülerin çürümüş kemiklerimizin bir kez daha canlanması mümkün mü? Öyleyse biz büyük bir hüsran ve zararda olacağız diyen inkarcılar, o günde kendi gözleriyle semavi haykırışla herkesin canlandığı ve kıyamet gününde mahşer çölünde hazır olduklarını görecekler. Bu ayetler bizlere şunları öğretiyor. Kıyamet düzeni dünya düzeninden farklıdır ve insanın tekrar hayat bulmasına anneden doğması gerekmez. İnsan direkt topraktan kalkacaktır, tıpkı dünyada bitkilerin topraktan çıktığı gibi. Şimdi Nazihat suresinin 15 ila 26. ayetlerinin tilavetini can kolayla dinliyoruz.
Hal ataka hadis Musa iz nadahu rabbuhu bil vadil muqaddas tuwa izhab ila firavun innehu tagha فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَنْ تَزَكَّى وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَى فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى فَكَذَّبَ وَعَصَى ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى.
Ey Muhammed! Musa'nın haberi sana geldi mi? Hani Rabbi ona mukaddes Tuva Vadisi'nde şöyle seslenmişti. Haydi Firavun'a git, çünkü o azmıştır. Ona de ki, ister misin küfür ve isyanından temizlenesin? Seni Rabbine ileteyim de ona karşı derinden saygı duyup korkarsın. Derken Musa ona en büyük mucizeyi gösterdi. Fakat o Musa'yı yalanladı ve isyan etti. Sonra sırt dönüp koşarak gitti. Hemen adamlarını topladı ve onlara seslendi. Ben sizin en yüce Rabbinizim dedi. Allah onu ibret verici şekilde dünya ve ahiret cezasıyla cezalandırdı. Şüphesiz bunda Allah'tan sakınıp korkan kimseler için büyük bir ibret vardır.
Ya daimel fadli alel berir, ya daimel fadli alel
Bu ayetler müşrikler ve inkar edenleri uyarı olarak Hz. Musa aleyhisselam ve Firavun'un hikayesini işaretle şöyle diyor. Acaba siz Firavun'un akıbetini ve dünyada ilahi cezaya çarptırıldığı ve helak olduğundan haberiniz yok mu? Neden ondan ibret almıyor ve inkar ve inattan vazgeçmiyorsunuz? Tarihin en büyük isyancılarından ve büyük güç ve servete sahip olan Firavun, ilahi cezayı engelleyemedi. Öyleyse böyle bir güce sahip olmayan sizler nasıl bunu yapabilirsiniz? Bu ayetlere göre Hz. Musa aleyhisselamın bi'setinden sonraki ilk görevi İsrail oğullarına değil Firavun'a gitmekti. Zira Firavun gibi zalim ve isyancı bir hakim var oldukça onun sultasında olan halka yapılan davet pek de etkili değildir. Bu yüzden önce zalimin sultası yok edilmeli ki halkın tevhide davet ortamı hazırlansın. Peygamberlerin başlıca görevleri hidayettir ve ilk adımda hidayetin en iyi yolu sert değil, hayırsever, yumuşak ve ince dil kullanmaktır. Fakat eğer karşı taraf kabul etmeyip inat yüzünden inkara kalkışırsa, ikinci adımda zalimlerle mücadeledir. Zira zalimlerin sultasını kabullenmek, peygamberlerin hedefleri ile uyuşmaz. Fakat Firavun, bu inatçı zalim, gururdan asla vazgeçmedi ve Hz. Musa aleyhisselamın hayırsever ve yumuşak sözlerini tekzip ve Allah'a karşı isyan etti. O haktan yüz çevirdi ve Tanrı olduğunu iddia etti. Sonuçta Firavun işlediği zulüm ve isyanları sonucu Allah'ın cezasına çarptırıldı ve helak oldu. Hiç şüphesiz bu olayda Allah'tan korkmayanlar için büyük bir ibret vardır. Bu ayetlerden şunları öğreniyoruz. Eski kavimlerin tarihini incelemek, iman ehlinin motivasyonunu güçlendirir ve hem de kafirler ve inkarcıların ibret almasını sağlar. Sapkın düşünceler ve çirkin sosyal normlarla mücadelede sıradan insanlar değil, önce bu yanlış davranışlar ve düşüncelerin köklerine, elebaşlarına ve yaymaya çalışanlarına inmeliyiz. Hiç kimse hatta Firavun'dan da umut kesmemek ve Hakk'ın sözlerini ona iletmek gerekir ki en azından onlara karşı hüccet tamamlansın. Eğer insan Hakk'ı kabul etmek peşinde olmazsa en büyük ilahi mucizeler bile onu etkilemez ve onu inkar eder. İlahi vaatlere göre bir gün müstekbirler ve sultacılar dize gelecekler ve onların gücü ve sultaları sona erecektir.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Değerli dinleyiciler, bugün de bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız hakkında her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizlere iletebilir, arzu ettiğiniz takdirde yayınlarımızı İran Radyo adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz. Allah'a emanet olun.
Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi.
İran Radyo Podcast. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yarenleri birer birer şehit düştü ve sonunda yalnızca ailesi ve en yakınları meydanda kaldı. Oğlu Ali Ekber eşsiz bir cesaretle savaşa girip canını feda etti. Ardından diğer evlatları ve akrabaları da yiğitçe savaşıp şehit düştüler. Bu sırada Kamir bin Haşim, Beni Haşim'in ayı lakaplı Abbas bin Ali, kardeşi imama karşı eşsiz bir sadakat gösterdi. Fedakarlığı ve direnişiyle adını sonsuza dek yaşatacak bir miras bıraktı. Bu anlatı, Kerbela'nın son anlarındaki kahramanlık, vefa ve özveriyi gözler önüne seriyor. Merhaba, Hüzünlü Nefes Podcast'ının bir başka bölümüne hoş geldiniz. Bu podcast'te Yasin Hicazi'nin Ah adlı kitabından esinlenerek ve Şeyh Abbas Kumi'nin Nefes el Mahmum eserindeki rivayetlere temel alınarak Kerbela hikayesini sade ve akıcı bir dille anlatıyoruz. En büyük acıların ve kararların kalbinde sadelik ve samimiyet barındıran bir gerçek. Bu bölümde Hicri 61 yılının Aşura gününün en acı ve en ağır anlarına İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın birer birer en yakınlarını ve sevdiklerini kaybettiği zamana geliyoruz. Oğlu Ali Ekber iman dolu kalbiyle meydana çıkar ve mazlumca canını feda eder. Sadık kardeşi Abbas ise son nefesine dek imamın yanında kalır ve canını vefası uğruna kaybeder. Bu anlatının bu bölümünde Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ehli beyti ve yarenlerinin garipliği ve sadakatinin duruk noktası en sade biçimde yansıtılıyor. Her bir an fedakarlık, insanlık adına yeni bir anlam sunuyor. Gelin bir kez daha hüzünlü bir kalp ile ve yaşlı gözlerle bu hikayeye kulak verelim. Aşura'nın o kavurucu ve kader belirleyen anlarında bile vefa ve fedakarlığın manası her zamankinden daha derin şekilde gözler önüne seriliyor. Fakat hikayemize başlamadan evvel bu podcast'in İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisi olduğunu hatırlatıyorum. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarında takip edebilir, görüş bölümünde yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yarenleri şehit düştükten sonra meydanda yalnızca ailesi kaldı. Bu zorlu anlarda Cafer-i Tayyaran ve Akil'in evlatları, İmam Hasan Aleyhisselam'ın çocukları ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın oğulları bir araya geldiler. Hep birlikte vedalaştılar ve ölüme doğru yürümeye hazırlandılar. Bu esnada güzel yüzlü ve güzel huylu bir genç olan İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın oğlu Ali Ekber ise meydana çıkmaya hazırlandı. Babasından izin aldı ve savaş alanına yöneldi. İmam Hüseyin Aleyhisselam oğlunun gidişini gözyaşlarıyla izliyor. Bakışlarını ondan ayırmıyordu. Rivayet edilir ki aile fertleri Peygamber-i Ekrem'i özlediklerinde Ali Ekber'in yüzüne bakarlardı. Çünkü onun siması, davranışları ve ahlakı Peygamber'e en çok benzeyendi. Bu ağır anlarda İmam Hüseyin Aleyhisselam oğul için dua etti. Kalbi hem hüzünle hem de umutla doluydu. Ardından Ali Ekber meydana çıktı ve düşman ile cesurca savaştı. Defalarca düşmanın kalbine saldırdı ve her seferinde birçok kişiyi de yere serdi. Rivayetlere göre Ali Ekber bu savaşta şiddetli susuzluğa rağmen 12 kez hücum etmiş ve pek çok düşmanı bile etkisiz hale getirmiştir. Bazı anlatımlarda da onun elinden ölenlerin sayısı 70 ila 120 arasında zikrediliyor. Ağır yaralar ve dayanılmaz susuzlukla sarsılan Ali Ekber, kısa bir süreliğine babasının yanına döndü. Yüzünde derin bir hüzün ve ıstırap belirmişti. Bedeni zayıf düşmüştü. İmam Hüseyin Aleyhisselam oğlunun dilini kendi diliyle ıslatmaya çalıştı. Ardından onu yeniden savaşa uğurladı. Ali Ekber bir kez daha meydana girdi. Cesareti ve gücüyle düşmana karşı kahramanca direndi. Tekrar dönüşünden sonra da pek çok düşmanı yere serdi ve elinden ölenlerin sayısının yaklaşık 200'e ulaştığı da rivayet edilir. Ancak düşmanın ardı ardına gelen ağır darbeleri sonunda ise bedenini yaraladı. Abdi kabilesinden Murre adında biri ise arkasından ona bir mızrak sapladı ve bir ok da gırtlağına isabet etti. Can çekişen ve takatsız bedeni atın üzerine yığıldı. At ise onu düşman saflarına götürdü. Orada topluca üzerine saldırıp vücudunu kılıçlarla parçaladılar. Ali Ekber can verirken ruhu göğe yükselmeden önce babasına seslenerek yardım istedi. İmam Hüseyin aleyhisselam hemen oğlunun yanına koştu. Yüzünü onun yüzüne koydu ve derin bir hüzün ile gözyaşlarına boğularak oğlunun katillerine beddua etti. Bu, imamın ilk kez böylesine yüksek sesle ağladığı andı. Onun feryatları kız kardeşi Zeynep'in endişeyle dışarı çıkması ve hızla imamın yanına koşacak kadar yüksekti. Ardından Haşim oğullarının gençlerinden Ali Ekber'in bedenini çadıra getirmelerini rica etti. Ali Ekber, naaşı çadırların yakınına taşınan Ehl-i Beyt'ten de ilk şeydi. Ali Ekber'in ardından Ehl-i Beyt'ten başka erkekler ve gençler de şehadete doğru yürümek için meydana çıktılar. Bunlar arasında Hazreti Ali Aleyhisselam'ın torunu Müslim bin Akil'in oğlu olan Abdullah bin Müslim de vardı. Abdullah bin Müslim, 3 ayrı hücumda toplam 98 düşman askerini yere serdi. Amr bin Sobey Sidavi ona doğru bir ok fırlattı. Abdullah ise alnını korumak için elini kaldırdı. Ok elini delip geçti ve alnını yardı. Tüm acıya ve yaraya rağmen sabretti ve direndi. Ancak sonunda Esed bin Malik ona bir mızrakla saldırdı ve onun hayatına son verdi. Bu esnada Müslim bin Akil'in diğer oğlu Muhammed de savaş meydanında düşman ordusundan iki asker tarafından şehit edildi. Düşman saldırısının dalgaları artarak devam etti ve kuşatma halkası Hüseyin'in yarenleri etrafında daha da daraldı. Bu sırada İmam Hüseyin aleyhisselamın kız kardeşi Zeynep'in ve Cafer'in oğlu olan Avn bin Abdullah savaşa katıldı. 3 süvari ve 18 piyadeyi etkisiz hale getirdi. Ancak Abdullah bin Kutbe et-Tâ'i aniden saldırarak onu şehit etti. Abdurrahman bin Akil'le büyük bir yiğitlikle savaştı. 17 süvariyi yere serdi. Fakat o da düşman ordusu tarafından şehit edildi ve elbiseleri yağmalandı. Ardından Cafer bin Akil meydana çıktı. birkaç düşmanı etkisiz hale getirdiyse de sonunda o da hayatını kaybetti. Abdullah bin Akil de savaşta şehit düştü. En gençlerden biri olan Muhammed bin Ebi Said bin Akil ise bir düşman oku ile vurularak şehit edildi. Bu kahramanlık ve şehadetler arasında İmam Hüseyin aleyhisselam derin bir hüzün ve dua halindeydi. Rabbinden bu zulüm ve cinayetlere karışanlara hak ettikleri karşılığı vermesine niyaz etti. Bu savaş safhasında Akil'in 9 oğlu İmam Hüseyin aleyhisselam uğruna şehit düştü. İmam Hüseyin aleyhisselam kardeşi İmam Hasan aleyhisselamın oğlu Kasım bin Hasan'ın savaşa hazırlanışını görünce onu bağrına bastı. Birlikte öyle çok ağladılar ki üzüntüden bayılacak duruma geldiler. Kasım amcasından savaşmak için izin istedi. Yoğun ısrarı ve yalvarışı sonucu gözyaşları ile meydana gitmesine izin verildi. Genç Kasım, yaşının küçüklüğüne rağmen büyük bir cesaret sergiledi ve savaşa katıldı. Gücü ve yiğitliğiyle çarpışma sırasında yaklaşık 35 düşmanı yere serdi. Ölümün kaçınılmaz olduğuna ve o gün Allah'a kavuşacağına yürekten inanıyordu. Savaş alanındaki karmaşa içinde ise orada bulunanların aktardığına göre Kasım güzel yüzlü bir gençti ve üzerinde de sade bir gömlekle ayağında sadece bir çift sandalet vardı. Bunlardan birinin bağı çözülmüştü. Ömer bin Sa'd bin Nüfeyl el-Ezdi onu gördüğünde saldırmaya karar verdi. Atı ile süratle gelip kılıcı ile Kasım'a ağır bir darbe indirdi ve o yere yıkıldı. Son anlarında Kasım, "Ey amcacığım!" diye haykırdı. İmam Hüseyin aleyhisselam bu çağrıyı duyar duymaz yanına koştu. Kalbi derin bir kaderle dolmuştu ve elleriyle de düşmanları Kasım'dan uzaklaştırmaya çalıştı. Savaş alanındaki toz ve duman dağıldığında İmam Hüseyin'in Kasım'ın başında ayakta durduğu görüldü. Kasım'ın bedeni ayakları yere sürünecek şekilde imamın göğsü üzerindeydi. İmam Hüseyin aleyhisselam Kasım'ı öldürülenlere beddua etti. Onların torunu olduğu İslam peygamberinin düşmanı olacaklarını ve kıyamet günü bu zulmün hesabını da vereceklerini söyledi. Daha sonra Kasım'ın naaşını kaldırdı ve onu oğlu Ali bin Hüseyin'in ve Ehl-i Beyt şehitlerinin yanına bıraktı. Kasım, Ali Ekber'den sonra Ehl-i Beyt'in gençlerinden ikinci şehit olmuştu. Abbas bin Ali, Kerbela'da bu kadar çok yakınının ve Ehl-i Beyt'ten kişilerin naaşırını toprağa serilmiş halde görünce büyük bir hüzne boğuldu. Aynı anneden olan üç kardeşi Abdullah, Cafer ve Osman ile konuştu. Onlardan kendisinden önce meydana çıkmalarını istedi ki Allah'a ve peygambere olan sadakatleri ortaya çıksın. Kardeşleri bu isteği tüm kalpleri ile kabul ettiler ve hep birlikte savaşın ön saflarına geçerek İmam Hüseyin aleyhisselamın önünde durup onu korumaya başladılar. İlk olarak 25 yaşındaki Abdullah bin Ali savaş meydanına çıktı ve yiğitçe savaştı. Çarpışma esnasında o ve Hani bin Sübeyt el-Hazremi karşılıklı darbeler aldılar ve sonunda hani Abdullah'ı şehit etti. Onun ardından kardeşi Cafer bin Ali savaşa katıldı. Huli bin Yezid el-Esbehi başına veya gözüne bir ok attı. Ardından Hani bin Sübeyd ona saldırdı ve onu da şehit etti. 21 yaşındaki Osman bin Ali aynı cesaretle meydana çıktı. Fakat sonunda Huli bin Yezid'in attığı bir ok onu attan düşürdü. Düşmanlar ödül almak için başını bedeninden ayırıp Ömer bin Sa'da götürdüler. Ümmül Benin'in oğulları şehit edildikten sonra İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın diğer yarenleri de savaş alanına dağıldılar ve birer birer şehadete erdiler. Ardından düşman piyadeleri geride kalanlara saldırarak onlara da katlettiler. Herkes şehit olduktan sonra Hüseyin yalnız kaldı. O, şehadetinden sonra bedeninin hürmetsizce yağmalanmaması için eski bir elbise istedi. Onu yırttı ve diğer kıyafetlerinin altına giydi. Ardından Yemen işi sağlam bir şalvar istedi. Ve dikkat çekmemesi için onu da birkaç yerinden kesti. O sırada İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yanında yalnızca 3 kişi kalmıştı. Düşmana yönelerek defalarca onları akrabalarından uzaklaştırdı. Fakat bu 3 kişiden ikisi kısa süre içinde birer birer şehit edildi. Bu ağır dakikalarda Abbas bin Ali hala Hüseyin'in yanındaydı ve kardeşini canı pahasına koruyordu. İmam Hüseyin Aleyhisselam nereye giderse Abbas da onunla beraberdi. Abbas uzun boylu, yakışıklı bir adamdı ve Kamere bin Haşim lakabını taşırdı. O Hüseyin'in ordusunun sancaktarıydı. Ümmül Benin'in en büyük oğlu olan Abbas her zaman savunmaya ve fedakarlığa hazırdı. Daha sonra düşman ordusu Hüseyin'e saldırarak onu kuşattı. Susuzluk Hüseyin'i galibe etmişti. Bu yüzden Fırat nehrine yöneldi. Abbas bin Ali onun önünde gidiyor. Yolunu açmaya çalışıyordu. Ömer bin Sa'd komutayı Zür'e bin Eban'a vererek Hüseyin'in suya ulaşmasını engellemek için 500 süvari gönderdi. Zür'e bin Eban yüksek sesle "Hüseyin'in suya ulaşmasına engel olun" diye bağırdı. Ardından atını Hüseyin'in üstüne sürdü ve geriden ok atarak onun çenesinin altına hedef aldı. Hüseyin oku çıkardı. Ellerinden kan aktı. Sonra Rabbi ile şöyle yakararak konuştu. "Allah'ım, şahit ol. Peygamberinin evladına neler yapıyorlar?" Rivayet edilir ki Kerbela'dan sonra Zür'e bin Eban'ı dayanılmaz bir susuzluk sardı ve ömrünün sonuna dek bu susuzlukta yaşadı. Sonunda da bu sebepten dolayı hayatını kaybetti. Bu sırada Abbas bin Ali hala Hüseyin'in yanındaydı ve onunla birlikte savaşıyordu. Ancak düşman tarafından kuşatıldı ve kardeşinden de ayrı düştü. Abbas bin Ali, İmam Hüseyin'in kervanının sancaktarı olarak çocuklarının çadırdan yükselen susuzluk seslerini duyunca derin bir acı hissetti ve su getirmek için yola koyuldu. Sessiz ve kararlı adımlarla elinde su tulumuyla Fırat'a yöneldi. Şeria kıyısına vardığında kalabalık bir düşman gücü yolunu kesti. Ancak Abbas korkusuzca onlara saldırarak birçok düşmanı dağıttı. Ne zaman biri yolunu kesmeye kalksa cesaretiyle karşılık verip ilerlemeye devam etti. Son gücüne kadar susuz çocuklara su ulaştırmak için mücadele etti. Susuzluk ve yorgunluk bedenini zorlasa da çadırdan girecek bir gülümsemenin umudu ve o masum bakışların hatırası yüreğini canlı tutuyordu. En sonunda Fırat'ın kıyısına ulaştı ve ok yağmuru altında tulumunu suyla doldurdu. Düşman Abbas'ın bu yüce kararlılığı ve cesaretini gördükçe korkuya kapıldı ve her yandan ona saldırıya geçti. O sırada bir düşman askeri hurma ağacının ardına saklanmıştı. Aniden ortaya çıkarak Abbas'ın sağ kolunu kılıç darbesiyle kesti. Abbas buna rağmen su tulumunu sol eliyle aldı ve bir an bile durmadan yola devam etti. Düşman geri adım atmadı. Bu kez de ikinci bir darbeyle Abbas'ın sol elini de kesti. Artık Abbas her iki elini kaybetmişti. Yaraları derinleşmiş, acıları ise katlanmıştı. Ama yüreğindeki sevgi ve bağlılık onu durduramadı. Su tulumunu dişleriyle kavradı ve hala çadırlara ulaşma umuduyla ilerlemeye çalıştı. Vücudunun yaralı ve bitkin olmasına rağmen çocukları kurtarmak için kalbi hala umut doluydu. İşte o an bir düşman askerinin elindeki demir topuz Abbas'ın başına şiddetli bir darbe indirdi. Abbas yere yıkıldı. Dişleriyle tuttuğu su tulumu yere düştü. İçindeki su toprağa karıştı. Çocukları sevindirme arzusu içine dağlayan bir hasret olarak yüreğinde kaldı. Onun parçalanmış ve yaralı bedeni Fırat'ın kıyısında yalnızlık ve gariplik içinde yere serildi. Abbas'ın son sözleri bir veda ve sevgi nişanesiydi. Kerbela kervanı onun titrek sesini işitti. Ey Hüseyin, benden sana selam olsun. İmam Hüseyin kardeşinin cansız bedenine vardığında tarifsiz bir hüzünle doldu. Sessizce yanına oturdu. Gözlerinden yaşlar aktı ve sanki o an sırtının kırıldığını, tüm umudu ve dayanacağı kaynağı da yitirdiğini hissetti. O gün Fırat kenarında Abbas eşsiz sadakati ve cesaretiyle kalplerde sonsuza dek yer etti. Abbas bin Ali kardeşine olan bağlılığı ve hak yolundaki kararlılığı uğruna canını verdi. Her iki kolunun kesilmiş olmasına rağmen son nefesine dek düşmana karşı direndi. Onun adı Kerbela destanında cesaret ve fedakarlığın simgesi olarak ebediyen yaşayacaktır. Hüzünlü Nefes Podcast'ının bu bölümünün sonuna kadar bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz. Bu anlatıda özellikle Abbas bin Ali olmak üzere İmam Hüseyin'in yakın ailesinin kahramanlık ve şehadet anlarını susuzlukla, gariplikle ve direnişle yorulmuş olan günleri gözden geçirdik. Bu hikayeler yalnızca bir tarih değildir. Aynı zamanda sadakat ve fedakarlık gibi zamansız ve kalplere derin düşüncelere sevk eden ve dinin ya da sınırların ötesinde ilham verici anlamlar taşıyan değerleri hatırlatıyor. Bir sonraki bölümlerde birlikte Kerbela'nın yolunu sonuna kadar yürüyeceğiz. Ölü bir yolculuk ki her anı bize insanlığın ve imanın yeni bir anlamını öğretiyor. Sizlerden ayrılmadan önce podcastlerimizle ilgili görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatıyoruz. Bu podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulmuştur. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Gevheri.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri başlıklı dizi sohbetimizin bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde gençlerin geleceği düşünme meselesini ayırdık. Geleceği düşünmek, her insanın yaşamına akılcı ve güdümlü yön kazandıran müsbet ve değerli bir özelliktir. Ve insan karşısında gelecek ufkunu çizerek belirlediği yüce hedeflere ulaşabilmesi için planlama gücü kazandırır. Geleceği düşünmek, aydınlığa bakmak ve aydınlığı düşünmektir ve bu bakışta umut, hareket ve çaba yer almaktadır. Psikoloji uzmanları geleceği düşünmeyi insan olduğunun hasene ve olumlu bir özelliği olarak tanımlıyor.
Profesör Martin Seligman ve Dr. Christopher Peterson geleceği düşünme üzerinde en çok araştırma yapan uzmanlardan sayılır. İki uzman insanların olumlu sıfatları ve haseneleri hakkında yazdıkları kitapta şöyle diyor. Geleceği düşünen insan gayet hesaplı ve uzak görüşlü ve kararları ve amellerinin sonuçlarını düşünerek hareket eden insanlardır. Öyle ki bu insanlar her türlü heva ve hevese ve ani ve düşünmeden alınan kararlara karşı başarılı bir şekilde direnir. Ayrıca yaşamlarında itidal ve esnek davranmayı öğretir ve arzuları ile sonuçta elde edecekleri şeylerin arasında bir nevi denge sağlamaya çalışır.
Genç insan geleceği düşünme çerçevesinde başkalarının geçmişlerini gözden geçirerek onların zaferlerinden ve yenilgilerden dersler çıkarabilir ve yine kendi fikrinden ve aklından yararlanarak daha ileri ufuklara musallat olabilir. Kuşkusuz her ne kadar gencin akıl ve irade gücü fazla olursa geleceği düşünme gücü ve gelecek için plan yapma yeteneği de bir o kadar iyi olur. Gerçekte geleceği düşünmek genç insanda yeni sahiplerin oluşmasına ve yüce hedeflerine ulaşmasına ve sorunlara daha rahat katlanmasına ve zorlukları kendisi için kolaylaştırmasına yardımcı olur.
Devo Otomobil firması sahibi şöyle diyor. 1976 yılında firmayı satın aldığımda ilk kez teknolojiyi geliştirmenin büyük önemini fark ettim. Çünkü teknolojinin gelişmesi firmanın başarı oranını belirliyordu. Bu yüzden firmadan bazı çalışanları teknik eğitim almak üzere Almanya'nın Mann firmasına göndermeye karar verdim. Devo firmasında Mann firması ile daha önceden teknik anlaşmamız vardı. Bu yüzden 12 yöneticiyi ve yardımcılarını yurt dışında bu eğitimi almak üzere gönderdim. Söz konusu 12 kişi çeşitli mühendislik dallarının mezunlarıydı. Fakat birçoğu bu karara karşı direndi. Özellikle üretim bölümünde sorumlu olanlar. Onlar 12 anahtar konumda bulunan bu yetkilileri kaybetmenin firmaya ciddi derecede zarar vereceğini düşünüyordu. Gerçi muhalifler samimi bir şekilde firmayı düşünüyordu. Fakat ben kısa vadeli önceliklerin yerine firmanın uzun vadeli çıkarlarını düşünmem gerektiğini düşünüyordum. Buna göre teknolojiyi geliştirmeden firmayı gelecekte yönetemeyeceğimizi düşünüyordum. Bu yüzden muhalifleri kısa vadede yaşanacak mahrumiyetlerin gerçekte uzun vadede gelişmemiz üzerinde yatırım olduğu konusunda ikna ettim.
Devo Otomobil firması sahibi şöyle devam ediyor. 12 uzman mühendisimiz Almanya'dan döndüklerinde üretim bölümü benim haklı olduğumu anladı. Bu mühendislerimizin bir yılda öğrendikleri teknik konular en azından gelecek 5 yılda bizim standartlarımızı yükseltti. Burada önemli olan nokta geleceği düşünmekten ibaretti. Sürekli geçmişe sarılan insanların gözünü bu geçmiş kör ediyor ve artık geleceği göremez oluyor. Geçmişe yönelmek ve mevcut durumdan memnun olmak sizi geleceği düşünmekten ve görmekten mahrum bırakıyor.
Gelecekte vuku bulması muhtemel olan bir konu üzerinde odaklanmak insana yeni ve zorlu şartlarla karşılaşma gücü kazandırır. Oysa geleceğini önemsemeyen veya geleceğini gözetmeksizin adım atan genç insan karşılaştığı ilk sorunda kendini kaybeder ve şaşkınlığa sürüklenir. Bu konuda İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyurur. Yaşamanın tüm şartlarında ılımlı olmaktan el çekmeye ve geleceğe bakarak mevcut imkanlardan dengeli bir şekilde yararlanan insan aslında kendini gelecekteki zorlu günler için hazırlamıştır.
Geleceği düşünmenin değerli sonuçlarından biri yaşamın hassas anlarında doğru karar alma yolunu tanımaktır. Genç insan yaşamanın birçok aşamasında ciddi kararlar almak zorundadır. Eğer genç geleceğini önemseyecek olursa, bugünün ötesine gördüğünden derin bakış ile herhangi bir olayın çeşitli yönlerini görebilir ve daha dikkatli davranır. Bu konuda İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyurur. Geleceği düşünmek ve her işin sonunu gözetlemek insanın aklına işleri doğru tespit etmesine yardımcı olur.
Tahran Radyosu.
Geleceği düşünen genç insan aralıksız ve ciddi çabalarıyla gençlik çağında geleceğini geliştirmek amacıyla değerli birikim biriktirmeye çalışır. Geleceği düşünen gençler her daim yaşamın ana yolunda sürekli önceden belirledikleri programları çerçevesinde belirledikleri hedeflere doğru ilerler. Bu tür gençler bir dağ kadar güçlüdür ve hiçbir fırtınanın onları etkilemeye gücü yetmez. Bilakis sadece bugünü düşünen ve gününü gün eden ve yarını için hiçbir planı bulunmayan gençlerin her an ayaklarının kayması ve hedeflerinden uzaklaşması muhtemeldir.
Genç kitle şevk ve heyecan, neşe ve sağlık, zevk ve yetenek gibi özellikleri taşımaları itibariyle değerli bir kitledir ve her toplumda belirleyici rol ifa eder. Bu yüzden her ülkenin yetkilileri ve politikacılarının gençlere meseleleriyle ilgilenmeleri çok önemlidir. Çünkü genç kitle her milletin şimdiki ve geleceğe yönelik sermayesidir ve gerekli kültürel, sosyal ve siyasi planlar yapılarak ve gerekli politikalar üretilerek gençlerin durumuna özel ilgi gösterilmesi ve onlara iyi bir konum kazandırılması gerekir. Devletler gençlerin zeka ve yeteneklerinden ülkenin yönetiminin çeşitli alanlarda yararlanarak bu kitlenin sahip olduğu enerjiden toplumun refahını şimdiki zamanda ve gelecekte temin etmeleri gerekir.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei gençlerin gelecek üzerindeki etkilerini beyan ederken şöyle buyurur. Bilim, marifet ve bilinç alanında aktif olan ve kendilerini çeşitli katmanlarda ülke geleceğini yönetmek için hazırlayan öğrenciler ve gençler, gerçekte milletin ve toplumun umutlarıdır. Yani bu ülke ve bu millet ve bu nizam geleceği için gençlere ihtiyacı vardır. O zaman her ülkenin izzeti ve geleceğinin güvence altına alınması için en önemli unsurlardan biri, bugün eğitim gören gençlerdir. Her ne kadar bu gençlerin eğitim çalışmaları, düşünsel ve ahlaki ve dini talim ve terbiyeleri daha iyi olursa, ülkenin geleceği de daha iyi temin olur. Bundan başka zamanın her diliminde öğrenciler ülkenin o zaman diliminde ihtiyaçlarına uygun biçimde rol ifa edebilir.
Spor alanında faaliyet yürüten bir aktivist şöyle diyor. Maraton yarışı atletizm dalında bir yarışma dalıdır. Bu yarışta koşucu 42 küsur kilometreyi kat etmesi gerekir. Bunu gerçekleştirmek için koşan kimse bitiş çizgisini gözeterek koşma hızını yarış boyunca dikkatli bir şekilde düzenlemesi gerekir. Buna göre siz de daha iyi bir yarın için bugün fedakarlık yapmalısınız. Tembelliği bir kenara bırakın ve cahillik veya gaflet yüzünden anlık çıkarlar uğruna uzun vadeli çıkarları kaybetmeyin. Çünkü yaşam bir günde özetlenmiyor. Her daim yarının liderlere ve kahramanları arasında yer alabileceğinizi düşünün. Çünkü eğer böyle yapmazsanız yaşam arenasında başrolü oynamak yerine sıradan bir figüran olursunuz.
Dolayısıyla unutmayın, ağaç her ne kadar büyük olursa olsun ilkin küçücük bir tohumdan başlamıştır ve en uzun yolculuklarda ilk adımı atmakla başlar. Bir genç olarak öyle bir yerdeyiz ki son birkaç yılın düşünceleri ve etki tepkileri geçmişimizi oluşturmuş ve gelecek 10-20 yılda tecrübe edeceğimiz her şey bugün yaptıklarımızdan etkilenecektir. Dost, aile, meslek, yaşam yeri hepsi sadece bugün yaptığımız seçimler şekillenecektir. Yaşam inşa etme sürecidir. Bugün yaptıklarımız yarınımız üzerinde etkili olacaktır. Bir başka ifadeyle yaşam sadece 24 saatlik bir paket içinde vuku bulmaz. Yarın elde edeceğimiz sonuç bugünkü çabamızın ürünüdür.
Kötü bir alışkanlığı bırakmak, aile yanında bir saatimizi geçirmek, hedeflere belirlemek, para biriktirmek veya harcamak, spor yapmak ve bugün için aldığınız her türlü karar yarınınızı etkileyecektir. Birçokları önemli olan şeyin bugün yaptıklarımızın olduğunu bilmez. Kuşkusuz insan birkaç gün boşa vererek ve sorunlarını da onun bunun üzerine atarak yaşayabilir. Fakat er geç hesap verme zamanı gelir. İşte o zaman karşılaştığınız durumun o boş verdiğiniz günlerin sonucu olduğunu anlarsınız. O zaman nerede olursanız olun orası yeni bir başlangıç noktasıdır. Bugün daha fazla çaba sizin farklı yarınınızı inşa eden şeydir.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri başlıklı programımızın bir başka bölümünü dinlediniz. Allah'a emanet olun. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden. Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82. Ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.
daga nan Tehran, sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana.
Muna farawa da sunan Allah mai rahama.